Aşk kime mihman olur? Gözleri giryan olur. İçleri efgan olur. Hali perişan olur. Yarini ister müdam, zikrin eder subhuşam, vaslını edip meram, valevü hayran olur. Fikredü ben yarını, terk eder ayarını, görmeye didarını, talibi derman olur. İzzet anın izzeti, rif'at anın rif'ati, iki cihan devleti, çün ana ihsan olur. Aşık olan behr olur, padişahı dehr olur, katreyken nehr olur, nehriken umman olur. Aşk ile Kuddusiya hemdem olup bul safa, ışka olan aşina marifete kân olur.
Biz ümre-i aşıklarız, tevhid bizim eğlencemiz. Biz ümre-i aşıklarız, tevhid bizim eğlencemiz. Yok hizbimiz sadıklarız, tevhid bizim eğlencemiz. Yok hizbimiz sadıklarız, tevhid bizim eğlencemiz. Allah la ilahe illallah, la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah.
Aşk kime mihman olur? Gözleri giryan olur. Aşk kime mihman olur? Gözleri giryan olur. İşleri efgan olur, hali perişan olur. İşleri efgan olur, hali perişan olur. Ya Mevlam, hu Mevlam, dost aşkını ver Mevlam. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkın bize ver Mevlam. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkın bize ver.
ver Mevlam. Aşk ile Kuddusiyan hevdem olup bulmara. Aşk ile Kuddusiyan hevdem olup bulmara. Aşka olan aşina marifete kan olur. Aşkı olan aşina marifete kan olur. Ya Mevlam, hu Mevlam, dost aşkını ver Mevlam. Ya Mevlam, hu Mevlam, dost aşkını ver Mevlam. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkı bize ver Mevlam. Ya Mevlam, hu Mevlam, aşkı bize ver Mevlam.
Efendim, herkese merhabalar. Bendeniz Muhammed Safa Ulusoy. Seslerin İzinde programıyla çok kıymetli Mehmet Kemiksiz Hocam'la birlikte huzurlarınızdayız. Saz Refakatinde Hasan Kiriş bizlere eşlik ediyor. Teknik Masa'daysa Mehmet Akman bizlerle. Bu hafta programımıza bir şiir, Nutku Şerif, ardından iki güzel eserle başlamış olduk. Böylece başladık. Girizgahta birkaç kelam ederdik. Girizgahı da şimdi bir şiire bırakmak istiyorum hocam, müsaadenizle. Ardından devam ediyoruz kaldığımız yerden.
Buyur.
Vardım eşiğine, yüzümü sürdüm. Etrafını bütün dikenler almış. Ulu mihrabında yazılar gördüm. Kim bilir ne mutlu zamandan kalmış. Batan güneşlerin ölgün nigahı karartıp bırakmış o kıblegahı. Mazlum bir ümmetin bahtı siyahı viran kubbesine gölgeler salmış. İslam'ın bahtiyar bir zamanında âb-ı hayat varmış şadırvanında. Şimdi harap olan sayebanında dem çeken kuşların ömrü azalmış. Ayat-ı hikmet var kitabesinde, bir dersi ibret var hitabesinde. Bağı cennet olan harabesinde tekbir sadaları artık bunalmış. Ey Rıza, secdeye baş koy da inle, taşlar dile gelsin senin derdinle. Efsane söyleyeyim ağla hem dinle, o şeref mazi meğer masalmış.
Evet.
Bu bahisle geçtiğimiz hafta programımız nihayete ermişti. Bidayette ise tekrar böyle bir girizgah yapalım dedik. Bir meclis konuşması mı aktaracağım demiştim,
evet
hocam. Mecliste yaşanan şimdi bir hadise.
Rıza Tevfik Bölükbaşı bizim vekillerimizden bir tanesi. Ve bu şiirin adı Cami Yaptıran Şiir. Hangi cami için konuşuyoruz bunu?
Mihrimah.
1869 doğumlu, Bulgaristan kökenli ve 49'da vefat ediyor Rıza Tevfik Bölükbaşı. Ve doktor kendisi. Savaş yıllarında, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'nin, hı hı, bir deprem sonrası kubbesi ve kapı sütunları yerinden oynamış.
Hı.
Bir de mihrabı. Mihrap, biliyorsun camilerde, eski camilerin mihrabı ayrı inşa ediliyor. Camiyle beraber inşa edilmiyor.
Hı.
Ayrı, o önde biraz. Ve bu cami ciddi bir yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş ve ibadete kapatılmış. Herkes top mermisi, işte savaş malzemesi, askerin giyeceği postal, hırka düşünürken onun derdine düşmüş insanlar. Savaş yılları, yokluk var, çok ciddi. İnsanlar bir çarık bulamıyorlar giymeye.
Evet.
Bu dönemde bu mecliste bir konuşma yapıyor ve bu şiiri işte okuyor. O şiirin adı Harap Mabet. Ve bundan sonra komple meclisin gündemi değişiyor. Bununla ilgili bir oylama yapıyorlar ve buranın hızlı bir şekilde tadil edilmesi için bir tahsisat çıkarıyorlar.
Hmm.
Tahsisat çıkarıyorlar ve o cami yıkılmaktan o şekilde kurtuldu. Yoksa yıkılabilirmiş.
Hmm.
Çok ciddi bir hasar görmüş. İbadete kapanmış. Hatta bunun hatıratını da yazmış bu zat. Diyor ki ben işte gittim, gezdim. Sütunların diyor araları açılmış, toprak görünüyor caminin içinde ve oralardan diyor bitkiler büyümüş diyor caminin içine doğru. Yani.
Mustafa Düzdağ da kitabını almış, öyle yazıyor galiba şeyde, internette gördüm. Ha. Yani bir meclis kürsüsünden
evet.
bir cami nasıl imar ettirilir
evet.
bunu görüyoruz.
Evet.
Geçtiğimiz programın sonuna doğru da Doktor Osman Şevki'den bahisle notaları konuşuyorduk biliyorsunuz.
Hı-hı.
Özellikle Cumhuriyet'in ilk döneminde Türk müziğinin notayla biraz da devrim başlığı altında bir mücadelesi vardı, onu konuşuyorduk. Osman Şevki de Rıza Tevfik'in cami tarafında yaptığı, verdiği mücadeleyi müzik tarafında veren evet. isimlerden bir tanesi. Yalnız geçen programda Hasan abi de bahsetmişti ya, notanın ele alınış şekli de bazen farklı olabiliyor. Özellikle meclis gibi bir yerde çok spekülatif algılama biçimleri ya da kullanma biçimleri de söz konusu olabiliyor. Bir hadise var ki onun da altını kalın kalın çizdim. Bir Bico şarkısı hadisesi var hocam. Ben
anlatınız.
Altını çizdiğim yerlere böyle hadise ismi koyuyorum, Bico şarkısı diye. Şimdi mecliste Osman Şevki Bey diyor ki bir merdiven altı yer vardır diyor. Orası diyor laf encümeninin toplandığı yerdir diyor. Yani orada dedikodular yapılır, yeni konuşma şeyleri hazırlanır, kime çatacağız mecliste bu sefer, kürsüden kim kime sataşacak, onlar tasarlanır falan, böyle bir ortam diyor. Her zaman orada mevcuttur. Ben de diyor meclisin içerisinde yürürken duruyor, o diyor oraya tevafuk ettim. Aha geldi dediler diyor. Hayır olsun diye daldım içerilerine diyor. Rıfat Zonguldak diye bir milletvekili, doktor demiş, elbette radyo dinliyorsun. Şu Bico şarkısı hakkında fikrin nedir diye soruyor. Buradaki bu nota ve musikiye yaklaşım için önemli buluyorum bu hadiseyi. Çünkü müzikle, notayla pek alakası olmayan milletvekilleri var. Fakat bir şekilde gündemde oluşturmak istiyorlar. Hikaye bu. Komik de bir hikaye aslında. Demiş ki o da, besteleri birbirine çok benzeyen, teknikten mahrum, hatta çoğu klasikçi üstadların müsveddi olarak kabul etmeyecekleri şeyleri ben dinlemiyorum diye cevap verdim diyor. O biraz önce bahsettiğim milletvekili de diyor ki, aman doktor biz senden bu şarkı hakkında fikir bekliyoruz. Bugün İçtimada fikirlerimizi müdafaa edeceğiz. Devlet radyosunda böyle rezalet eserlerine yer verilemez. Bico Sivas'ta ahlaksız olan demektir. Her gece radyoda bu ahlaksızlığın haykırılmasına tahammül etmeyeceğiz falan diye böyle siyasi bir nutuk atıyor orada. Radyo müdürü diyor aradan çekilsin diyor. Biz de seni müteassıs olarak söze davet edeceğiz. Mecliste kürsüye çağıracağız diyor. O da diyor ki müstehcen güfteler olur ama diyor müstehcen beste nasıl olur diye kestiremedim. Bahsettiğiniz şarkıyı alıcı gözle bir defa dinlemedim. Bunu dinlemem lazım dedim diyor. Şimdi radyoya gideceğim diyor. Orada bir tetkikat yapacağım. Yani oradaki bütün saz heyetini çağıracağım. Notayı alacağım, bir dinleyeceğim diyor. Öyle de yapıyor. Birçok şarkısının diyor notalarını istedim. Getirilen notaları saz heyetine dağıttım. Bin üst hasında kendim aldım. Okunuş ve çalınışını kontrol edecektim diyor. Birçok kelimesi hakkında da bilgi edinmiş bu arada. Bu kelime söylenildiği gibi bir anlamı haiz değil. Onu öğrendim diyor. Laf encümeni aldanıyordu diyor. Meclise döndüm ve bekleyen arkadaşlara izahat verdim bu konuyla ilgili diyor. Arkadaşlar dedim diyor. Sivas'ta kötü manada söylendiğini bildiniz Bico diyor. Kars'ta ve Erzurum'da o manaya gelmez. Şöyle bir manası vardır diyor. Birisi de destek çıkıyor orada doktora. Doktor haklıdır, siz aldanıyorsunuz diyor. Bak yanlış yapıyorsunuz, bilmediğiniz bir meseleden falan diyor. Tartışma devam ediyor. Oradan birisi de diyor ki ya diyor biz doktordan yardım istedik. O da bizim fikrimizin aleyhinde vesikalar toplamış. Doktor da bizi destekleyecek zannettik ama diyor tam hilafımız hareket ediyor diyor. Doktor diyor biz seni kürsüye davet edersek diyor bizi müdafaa edecek misin etmeyecek misin diyor. Ya da diyor bu bize söylediklerini oradan da söyler misin diyor. Hani adam mert davranır mı yoksa bize uyum sağlar mı diye. O da diyor ki tereddüdünüz olmasın diyor. Fikriniz aleyhine ağzımda ne gelirse diyor söylerim bu konuda diyor. Çünkü hakikat budur diyor. Onlar da işte güvendiğimiz dağlara kar yağdı biz bu işten vazgeçtik diyor. Şimdi müziki alanında hiçbir bilgisi olmayan, hiçbir birikimi olmayan 5-6 milletvekili toplanıyor. O dönemki müzik tartışmalarına bir örnek olması açısından çok aydınlatıcı gerçekten. Evet. Çünkü Osman Bey'i çağırıyorlar. Şu Bico adam mahallevi söylem. Yani kendi yöresinde belki köyünde kötüdür yani o kelime. Bunu diyor Osman Bey diyor böyleyse diyor eğer çıkıp diyor biz diyor şeye saldıracağız diyor. Radyoya saldıracağız diyor.
Bak bak bak.
Osman Bey araştırıyor ki tam tersi.
Tahrikârlığa bak.
Bu gibi bir sürü olay var şeyde mecliste o dönemde yaşanan. Bu tarz olayların üzerine hatta bir musikimizin Sakarya'sı demişler daha sonradan. Türk Ocağı'nda bir konser yapılmış. Meclisten çünkü sürekli milletvekilleri bu müzik dizlerin yumruklandığı, teflerin şaplaklandığı müziktir bilmem ne falan da hep hakir görülürmüş böyle. Tekkede şurada burada söylenen müziktir falan filan. Bir de şeyi eleştirisi çok yapıyorlarmış. Dinlersiniz karışık kuruşuk sesler gelir, kimse birbirine uyum sağlamaz falan diye. Osman Bey de bunu teknik açıdan inceliyor, adam haklılık payları var diyor. Çünkü iki tambur yan yana koyarsınız diyor. Biri diyor üstten atar mızrabı diyor, biri alttan atar diyor. İki tane keman koyarsınız diyor, biri yukarı vururken kemanı iterken diyor, biri aşağı çeker diyor. Evet. Hiçbir diyor muvazene yoktur. Hiçbir diyor metot yoktur. Herkes kafasına göre çalar falan diyor. Bunun üzerine büyük bir hazırlık yapıyorlar. Türk Ocağı'nda muazzam bir konser yapıyorlar. Bu konserde 126 sazende konser veriyorlar. Ama çok büyük bir şey oluşturmuş, infial oluşturmuş. Tek özelliği de, yani en büyük özelliği de Türk müziğinde uyumlu bir şekilde konser yapılabilir mi sorusunun cevabı olarak. Nota bahsine geleceğim oradan. O konseri aslında genişletip biraz daha konuşmamız lazım. Çok önemli çünkü. 200 kişi diyor geldi, biz davete çıktık, konser yapacağız Türk müziğini müdafaa için diyor. Türk Ocağı'na geçtik diyor. Oradan davet yaptık. 200 kişi geldi ilk günde diyor. Biz de dedik ki diyor bu böyle olmaz, yarın da gelecekler. 500 kişilik diyor saz ekibi, biz diyor yerimiz zaten 500 kişi. Bunu diyor biz nota bilenle mukayyet kılalım diyor. Nota bilen bir diyorlar, 200 kişiden 40 kişi kalıyor. Sonra davet çıkıyor tekrardan, nota bilen arıyoruz diye. Gele işte 126 kişi geliyor. Hmm. Ya buradan şunu görüyoruz ki Türk müziğini müdafaya koşan adamlar nota bilmiyorlar. Ve bunlar müziği müdafaa etmek için Türk Ocağı'na geliyorlar.
Enstrümanist yani.
Ve çok iyi enstrümanistler. Evet. Yani çünkü i̇şte, çoğu Osman Bey kendi de diyor yani. Onu da vaktimiz kalırsa anlatacağım. Osman Bey de notayı çok çok sonra öğreniyor. Güzel bir olay üzerine öğreniyor. Yani notayı bilmeyen insanlar orada eleniyorlar ama hepsi muhtelif mekanlarda büyük çok adam. İyi Türk müziği icra eden adamlar. O da bir enteresan bahis. Müzik bilmeden saz nasıl oluyor?
Olur.
Yani o da mı meşkle geliyor?
Şimdi bizim büyük bestekarlarımızdan bazıları nota bilmediğini biz biliyoruz. Nota eşittir müzik bilmek ya da makam bilmek ya da perde bilmek manasına gelmiyor. Değil mi Hasan'cığım?
Tabii ki.
Ama bir şey diyorlar hocam. Yani nota bilmese de bir metot ya da sistemli bir şey var zihinlerinde diyenler
perde
biliyor, oluyor ama.
Perde biliyor. Perde biliyor. Hmm. Perde biliyor, makam biliyor. Onun dizil, rast dizisinin nasıl oluştuğu ilgilendirmiyor onu. Rast makamını biliyor. Her tür geçkisini biliyor.
Hissi çalıyor yani, öyle
hayır
mi?
Hayır. Biliyor. Perdeleri tanıyor. Hmm. Yani siz kemanla bir ev iç perdesi basarsanız diyor ki bu ev iç diyor. Biliyor bunu. Saadettin Kaynak da öyle değil mi? İlk bestelerini nota bilerek mi yapmış? Hayır. Nota bilmek sadece solden sole, solden fa'ya kadar ya da işte bu kadar sesi isimlendirmek demektir. Hmm. Onun haricindeki kısmı daha zor aslında. Notayla saz öğrenen, enstrüman öğrenen birisi mi klasik eserler, klasik üsluplar konusunda akort birliği sağlayabilir? Notayla çalan arkadaşlarımız mı daha çabuk sağlıyor? Evet, bugün teknik ilerledi. Cep telefonlarında akort aleti var. Hmm. Efendime söyleyeyim. Akortlar kontrol etmek mümkün oldu. Ama bunu şöyle düşüneceksiniz. Saz heyetlerinde santur, saz heyetlerinde çenk var. Saz heyetlerinde çelik telli kanun var. Saz heyetlerinde perdeleri sabit olan sazlar var. Şimdi siz o perdeyi eseri icra etmeden önce ayarlayabiliyorsunuz sadece. Mesela sabah çalıyorsanız eserin tamamında o perdeyi sabah basmak zorundasınız. Bir yerde nevalaştı mı eser, onu değiştiremiyorsunuz daha.
Sazın
sabit ya saz. Çenk böyle işte. Çenkte başka bir akorttan bir şey çalamazsınız. Dolayısıyla bu ne getiriyor? Kısıtlama getiriyor. Şimdi bizim kanunlarımızda her perde için 5-6 tane mandal var. 8 tane mandal var bazı perdelerde. Tamburda, eski tamburlarda şu andaki tamburların arasında perde bakımından herhalde %50 artış olmuştur. Her sese perde bağlayabiliyorsun buraya.
Eskiden daha mı iptidaiydi?
Daha azdı perde sayısı.
Daha az perde vardı.
Daha az perde. Dolayısıyla bunlar neyi getiriyor? Müzikteki hareket alanını daraltıyor.
Yani bu koma mevzu herhalde.
Evet.
Şimdi bu klasik repertuara sahip olmayan birisi, hocamın dediğinden benim anladığım, iki sazende düşünelim. Birisi klasik eserlere hakim, birisi de sadece notada çok iyi, notasyonu çok iyi. İkisi oturduğu zaman hangisi daha kolay uyum sağlar denildiğinde herhalde klasik
meşk ederek geçen esas sesleri bilir. Hı. Uyum sağlar sağlamaz, bu da ayrı bahis. Yani onu bir hocadan kemanıyla ya da tamburuyla geçen daha o seslere hakimdir. Hı hı. Ötekine öğretmek gerekiyor.
Şimdi ben geçtiğimiz aylarda bir konser sunumu yapmıştım hocam. Bir batı müziği yapan bir 5 kişilik keman ve işte çello. Çellonun türevleri var ya, küçük büyük sazlar. Öbür tarafta da Türk müziği yapan 3 saz vardı. Kanun, ut, çello. 2 tane de hanende var işte. Diğer tarafta ama hep yaylı. Batı işte kemandır, şudur budur. Kemanın da büyüğü küçüğü falan, isimlerini bilmediğim şeyler. Şimdi birisi yapıyor, eser icra ediyor, birisi. Yani birisi batı eseri icra ediyor, birisi Türk eseri icra ediyor. Bu batı kemancılar falan işte çok teknik arkadaşlarımdan daha sonradan dinlediğim kadarıyla, yani keman zor değil ama batı kemanı teknik açıdan, metot açısından zor diyorlar yani. Her şeyi ne yapman gerektiği bellidir diyor mesela adam. Kafana göre yaya çekemezsin, kafana göre bir yere basamazsın falan. Onlar böyle çok tertipli, düzenli bir şey arz ettiler böyle konser. Fakat ben onları geriden izlerken bizim çello çalan abi ritim tutuyor. İşte yayı enteresan çekiyor. Şeyde çellonun göğsünde ritim vuruyor bazen. Böyle çok hareketli, çok güzel böyle bir neşve katıyor şeye, konsere. Oradan o bütün kemancılar, hatta çello aynı boyutta olduğu için şey yaptım, tefrik ettim. Herhalde o da çellodur diye. Çelloyu kullanan arkadaş da böyle eğilip eğilip gıpta ile, sanki böyle gülümsemeyle şimdi bakıyordu şeye.
Kontrbastan bahsediyor.
Bilmiyorum
o,
artık
o şeyi. O kontrbastır, diğeri de normal çello. Kontrbas çellodan biraz daha büyük çünkü.
İşte her çeşidi vardı hocam. 3 tane falan vardı çelloya benzeyen.
Onların ama isimleri farklı değil mi Hasan?
Kontrbas en büyük bas olan. Sonraki şey işte çello. Murat Süngün'ünki çello.
Çello değil mi? Ha, benim dediğim çello.
Sonra viola, keman.
Yani o dediğiniz kontrbas en büyük olan ayakta, o ayakta çalıyor. Ayakta onu dedim ya, orada her türevi var ya. Yani. En küçük kemanların en büyüğe. Şunu demek istiyorum. Orada teknikle çalanlar evet tadında, lezzetinde çalıyorlardır. Onun illaki güzel bir şekilde icra ediyorlardır ama enteresan katkılarla, önemli böyle vuruşlar, hiç yapılmayan şeylerle sazı çalınca çocuklar bir şey oldular böyle. Zannediyorum ilk defa gördüler orada. Yani çello böyle kullanılır mıymış diye bir baktılar. Yani evet, o notanın dışına çok taşmış. Hani müzik açısından ne kadar doğrudur, ne kadar şeydir onu bilemem ama.
Onu Hasan yorumlayacak.
Ben bence şeyini gördüm ya. Bu nasıl bir yetenek der gibi baktı oradaki arkadaşlar. Birbirlerine tebessüm ettiler, güldüler falan.
Yani bence orada kimin ne şekilde baktığını tamamen bilemeyiz.
Öyle de.
Sen öyle bakarsın, öyle görürsün. Ya da bir başkası der ki şov yapıyor.
Artistlik yapıyor.
Ya da bir tanesi der ki yani gerçekten usta ya bu. Diğerleri çok matematik çalıyorlar ama bu böyle. Yani o değişebilir. Yani onu spesifik olarak belki oradaki kişilere sormak lazım. Yani bu benim senin söylediğin hikayeden anladığım şey şu. Yani şimdi bir kere batı müziği enstrümanlarıyla olan müzik ve o kültür, oradaki repertuar ya da oradaki metodoloji, işte keman diyorsun ya mesela, işte o başka bir şey. Yani şimdi çok sesli müziğin bile aslında kendi içinde yeri geldiğinde çok sesli olamayışını da biz bilebiliyoruz yani. Hani çünkü bir orkestranın da birbirine tam böyle çok sesli anlamda, profesyonel anlamda güzel bir şekilde kaynaşması da, o da uzun iş. Yani
tabii.
Kolay iş değil. Yani orada şimdi bilmiyorum, bizde şöyle bir şey aklıma geldi benim konuşurken. İranlı bir Homayun Şecerian diye bir
meşhur
hanende var. O batı müziğiyle Türk müziği İran geleneksel müziğini mukayese ederken şöyle bir şey söyledi. Yani biz dedi batı müziğini biliyoruz dedi. Hani batı müziği dedi daha böyle işte mükemmel ses çıkarmaya yönelik ya da dümdüz ses çıkarmaya yönelik.
Hatasız iş.
Bir müzik dedi. Evet. Ama biz dedi işte tahrir diyorlar onlar çalışmalarına herhalde, değil mi? Şeylerine.
Temrin diyorlar.
Yani biz diyor sesleri diyor gırtlağımızın diyor işte belli bir yerinde diyor kırıyoruz diyor.
Evet.
Kırarak çıkarıyoruz diyor. Yani bu
bir tat meselesi.
Tat meselesi yani.
Herkes aynı şeyi hissetmez. Bilmiyorum. Ama bir şey var yani, kim ne derse desin, şovda deseler bir farklılık var orada. Benim tabii bir mukayese değil, benim zaten haddime değil, bir enstrüman çalamıyorum. O aradaki arkadaşlar da dedim ya, başlarında dünyaca ünlü bir virtüözümüz vardı, keman virtüözümüz. Hı hı. Arkadaşlar da çok güzel çalıyorlardı. Ama yani Murat Sungün'ün hareketleri çok enteresandı. O çelloyla bunlar yapılır mı dedirtti yani. Dudak bükerek yani, böyle gülümseyerek baktırdı öyle insanlara.
Güzel olmuştur. Çünkü icra cereyan da aynı kelime.
Aynen.
Geliyor.
Aynen. Yani bir şeyi vardı, karşılığı vardı. Ama musikide bir millilik diye de bir şey var ya hocam. Bu yine bu kitaptan bir bahis de, bir milletvekili diyor ki, tamamen mealen aklımda kaldığı şekliyle anlatıyorum. Musikide milliyet vardır arkadaşlar diyor. Falanca parçayı diyor, yabancı bir parça. Evet. Falanca parçayı diyor, Paris'in en ünlü virtüözü çalıyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Gıcırtı geliyor kulağıma diyor. Bizim diyor mahalli bir adam söylüyor. Tabii şaka için söylüyor da, bizim falanca zat çaldı mıydı diyor. Ne biçim tatlı geliyor kulağıma diyor. Herhalde hatalarındandır falan diyor. Gülüşmeye başlıyorlar. Eseri çalan Batı eseri de olsa, Türk olduğu zaman diyor bana işliyor eser diyor. Hmm. Çalan da Türk olduğu zaman diyor, benim hissime uygun çalıyor o adam. Bu bahis uzar gider ama programın da şimdi sonuna doğru geliyoruz. Bir eser eser rica edelim hocam, ondan sonra devam edelim.
Yine Ahmet Kuddusi Hazretleri'nin söylemiştik, bu Enler Meclisi çalışmasından ötürü Ahmet Kuddusi'den 40'a yakın eser çok şükür ortaya çıkmıştı. Şimdi bir çargah eser inşallah Hasan'cığım çalacak. Arkasından sabaha bağlayalım bakalım birbirine.
Yeah.
halinle beni hanıdan kıl ey dost. Misalinle beni hanıdan kıl ey dost. Bana ol devleti ihsan kıl ey dost. Bana ol devleti ihsan kıl ey dost. Diler Kudüs'i biçaresi diler Kudüs'i biçaresinden. Anı aşkın ile hayran kıl ey dost. Anı aşkın ile hayran kıl ey dost.
Hocam ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Ellerinize sağlık.
Eyvallah, Hasan abi. Teşekkür ederim hocam.
Çok teşekkür ediyoruz. Konuşacağımız şeyler yine bitmedi bu programda.
Bu Kudüs'ü Hazretleri'nin, bunu biraz da müzisyen arkadaşlar için söylemek istiyorum, divanının mutlaka başucu divanı gibi alınıp elde tutulması gerekir. Çok nezih şiirler var içerisinde ve bu şiirlerden yeni yeni besteler yapılması ihtiyaç. Bunların gündeme gelmesi gerekir tekrar.
Visalinle beni handan kıl ey dost.
Evet.
Diyor hocam. Beni kendine çekti bu söz. Bu sözle de bitirmiş olalım bu programı.
Evet. Önümüzdeki... İstersen şiirin birkaç beytini okuyuver, öyle bitirelim. Olmaz mı?
Hemen öyle.
Hem selamlama işi olsun dinleyicilerimizi.
Kudüs'ü Hazretleri demiş ki o güzel hocamın biraz önce icra ettiği güzel eserde. Visalinle beni handan kıl ey dost. Bana ol devleti ihsan kıl ey dost. Benim maksudum ancak çünkü sensin. Beni ez zümreyi merdan kıl ey dost. Liyakat yok durur bende velakin bu müşkil işimi asan kıl ey dost. Diler Kudüs'i biçare senden anı aşkın ile hayran kıl ey dost.
Eyvallah.
Hocam tekrar gönlünüze sağlık. Önümüzdeki hafta tekrar Seslerinizin de programında görüşebilmek, buluşabilmek ümidi ve duasıyla her birinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.